O zaman şeyden başlayalım mı? Freelance iş yaptınız mı? Başınıza gelen en kötü freelance iş anısı. Hadi bakalım.
Yapmayan var mıdır freelance?
Ben yapmadım.
Oo, şanslısın.
Yani hiç o öyle bir sorumluluk almak istemedim. Zaten iş güç yeteri kadar şey, yani yer kaplıyor diyelim. Bir de onunla uğraşamam dedim açıkçası.
Mert hatırlıyor musun senle bir benim kuzenin işine girmiştik freelance. Hayatımızdaki en kötü freelance'ti. Şey geliyor, biz demotive olduk, o projeyi sürekli birbirimize devrediyoruz, kim yapacak filan, bitmedi sonunda böyle, kaldı üzerimize. Kötüydü, akrabayla iş yapılmaz bence.
Freelance yapıyorsan akrabayla yapmayacaksın.
Benim de var tabii ya, ama akrabayla değil çok şükür. Ama hiçbiri iyi bitmedi ya, çok az iyi biten oldu yani. Hepsi acı, keder, mutsuzluk. İki taraf için de bu arada.
Nasıl yani, deliver edemedin mi?
Deliver edemediğim oldu. Deliver edip parayı alamadığım oldu tabii ki. İşte yani benim de belki sorumsuzluğum olmuştur. Çok sorumlu davranıp karşı tarafın aşırı istekleri abi. O aşırı istek yelpazesi var ya, sonsuz.
Hı hı.
Hiç bitmeyen. Bir de şunu yapalım, ondan sonra çıkartayım ben sana havalini. Bir de şunu yapalım. Şuraya da bir yanarlı dönerli şunu koyalım. İşte bir de işte rezervasyon modülü koyalım. O da fiyatları otomatik belirlesin mesela. Ne bileyim işte. Böyle bir anda bir cümlesiyle dev bir proje çıkartabilir mesela işveren. Ve onu anlatmak zorundasın ve onu eğer ikna edemezsen sen kötü insan oluyorsun mesela. Ama tabii bunlar işte benim kariyerimin ilk başında aldığım işlerdi. Sonra derslerimi alıp bir daha yapmadım.
Ya ben şeyi hatırlıyorum, senin Kocaeli'de böyle duvarlara tırmandığını. Abi sinirden, bir tane, nefretten.
Bir tane öyle cinnetim var gerçekten ya. Evde camı çerçeveyi indirdim yani. Bir tane ciddi cinnetim var. Bende kalsın o yani. İçimde yarıdır. Abi 6 aylık emeğim ya. 6 ay.
Çok fena ya gerçekten. Parayı mı alamadın?
Parayı alamadım. Proje de çıkmadı yani. İptal etti adam. Oh,
çok kötü ya.
Abi yani, hani gerçekten parayı alamasam yayına çıksa gene bir nebze şey yapacağım yani.
Evet abi, ama o çok çok moral bozuyor gerçekten
ya
yani.
Bu kadar, bu çok çok sinir bozucuydu. Hala bak yani böyle konuşunca üzülüyorum ya. O kadar emek, o kadar ya, geceler geceler geceler, sabahlamalar falanlar filanlar. Çok yazık ya, ya iyi. Ama tabii bizim hatamız yani, o zamanlar ne sektör bu kadar gelişmiş, ne biz bir şey biliyoruz. Ne sözleşme yapmayı biliriz, öğrenciyiz. Hiçbir şeyden haberimiz yok abi. Yazılım geliştirebiliyorsun, eyvallah yani. Onu yapabiliyorsun da adam zaten senin nasıl yazılım geliştirdiğine bakmıyor ki.
Tabii.
Sen işte web sitesi çalışsın, eyvallah ona. Sen istersen dünyanın en berbat şeyini yaz. O önemli değil onun için. Ama sen işin o iş tarafını veya o iş dünyası kurallarını bilmediğin için aslında tecrübesizlikten, amatörlükten ve yer yer salaklıktan çok fena ütülüyorsun yani. Artık sanırım daha tecrübelenmiştir diye tahmin ediyorum insanlar.
Vallahi aslında yani freelance yazılımcıyı koruyan doğru düzgün bir şey de yok herhalde. Yasa da yok değil mi? Yani bir sözleşme yapsan ne yapacaksın? Gidip onu adamı mahkemeye mi vereceksin? Yani onunla mı uğraşacaksın? Ona mı zaman harcayacaksın? Yani nasıl o işlerin peşine düşebilirsin ki? Orada tamamen iyi niyetle yapman gerekiyor işi. Evet, o yüzden abi, çok emin olmadığın, tanımadığın birisiyle iş yapmak gerçekten çok riskli yani. Ya da işte paranı parça parça alacaksın. Bizim öyle başımıza bir şey gelmişti. Birisiyle beraber bir işe giriştik. Enerji firmasıydı. Bayağı da şey, büyük bir firma, bir holdingdi. Aslında sizin yaptığınız işi yapıyordu Uğur birazcık da. Hani böyle ileriye dönük tahminler yapıyordu. İşte pozisyonları takip ediyordu falan. Arkada büyük bir algoritma vardı. Bunu Excel'de yapmışlar. Bunu şeye taşımak istiyorlar. Yazılıma taşımak istiyorlardı. Adamlarla çalıştık. İşte böyle 3 toplantı falan yaptık. Sonra dediler ki işte hadi tamam artık sizinle anlaşma imzalayalım. Fakat şey dediler işte İşte belli bir sözleşmeleri falan imzalamanız lazım dediler. Biz orada biraz geri durduk falan filan derken sonunda şey dedi, işte biz yönetim kuruluyla konuştuk. Bu işi freelance yaptırmak istemediğini söylediler. Çünkü çok büyük firmaydı gerçekten. Yönetim kurulu kurumsal bir firmayla çalışmak istiyor. Özür dileriz. Ama dediler, sizin hani bu kadar vaktinizi aldık. Aslında siz farkında olmadan bize analiz yaptınız. Size buyurun bu kadar para dediler. Para verdiler mesela.
Gene fena değilmiş yani.
Bu iyiydi. Hakkaniyeti. Çok iyiydi yani, evet.
Toplantıya gidip para aldınız yani.
Aynen öyle. Ondan sonra da çok mutlu ayrıldık oradan. İstediğim soydu yani.
Güzel,
evet.
Olmuş.
Ama şey,
güzel bir hareket aslında.
Evet evet.
Şık şık bitirmişler yani.
Aslında ben de bir şey söyleyebilirim bu konuda. Birkaç tane iş gelmişti bana böyle. Ben sınırları çizmek için oturup bütün ne istiyorsa detaylı bir şekilde 2-3 gün boyunca yazıyorum. Bunlar olacak, şu şudur, bu budur gibi çeşitli tanımlamalar. 3-4 sayfalık bir şey çıkarıp gönderiyorum ki hani daha sonradan sıkıntı olmasın diye. Adam çok beğeniyor ama sonrasında artık fiyatla mı anlaşamıyoruz, ne de ne oluyor bilmiyorum. Muhtemelen adama bir nevi analiz çıkarıp vermiş, sonra da bırakmış oluyorum. Haber de alamıyorum onlardan. Yani ücretsiz analiz yapıyorum.
Ücretsiz analiz yapılır.
Evet. Yani sınırları belirleyelim derken bayağı analiz verip bırakıyordum adamı. Yani.
Tatsız ya.
Ama şeylerde de oluyor abi. Mesela freelance iş yapmasan bile kurumsal bir firmayla çalışıyorsun diyelim sen bir firma olarak. Bizim de çok başımıza geldi o yani. Sana bütün işi yaptırtıyorlar, analizini bilmem nesini. Adamın aslında şey hazırlaması lazım. RFP hazırlaması lazım. Request for Proposal hazırlaması lazım. Hazırlamıyor bunu. Seni çağırıyor. Analizi yaptırtıyor bilmem ne falan. Sonra zaten seninle çalışmayacağı belli ama seni küçük bir firma olduğun için senin o firma büyük firmayla çalışma hevesini kullanıyor. Arkasından büyük firmaya işi veriyor. Sen RFP hazırlıyorsun adama.
Bu çok aşağılıkçaymış ya.
Değil mi? Çok aşağılıkça yani.
Bu bildiğin aşağılıkça yani. Bunu bilerek yapan adam bildiğin aşağılıkça bir hareket yani.
Evet ya valla.
İki sorum var abi. Birincisi Mert sana direkt. Bizim abi asansör işimiz vardı ya meşhur.
Evet abi.
Abi o asansör işi nasıl sonlanmıştı? Hatırlıyor musun? Yani biz bitirmedik onu. Bitiremedik yanlış hatırlamıyorsam. Evet, adamlar abi. Mı dur demişti? Ya bırakmışlar mıydı?
Abi bir nasıl saatten sonlandı? Sonra time out olduk.
Yapamadık yani.
Ya yapamadık. Adam da çok şey yapmadı. Peşimize düşmedi.
Abi ama yani şöyle düşününce bak işveren de çok garip. Şimdi bir kimya öğrencisi, bir fizik öğrencisi. Sen bu adamlara herhalde makine mühendisinin yapacağı işi veriyorsun değil mi?
Yani evet aşağı yukarı.
Hemen hemen. Veya makine mühendisinin kullanacağı CAD yazılımının bir benzerini yapmalarını istiyorsun yani. Ve bunu güvenerek veriyorsun. Biz cahiliz abi. Aldık yani yapacağız diye de. İyi ki kimse binmedi o asansöre falan yani yapıp da edip de. İyi ki başaramamışız yani. Çok mutluyum. Kimsenin vebalini almak istemezdim açıkçası.
Penisilin aşısını bulan bilim adamından sonra herhalde en çok hayatı bu şekilde kurtarmış olabiliriz.
İkinci sorum abi. Başarıyla sonuçlanan freelance'ınız var mı? Hani her şey böyle eksiksiz giden. İşte sen projeyi teslim ettin, paranı aldın, el sıkışıp medeni insanlar gibi ayrıldınız.
Benim var. Medeni insanlar gibi ayrılmadık ama başarılıydı yani. Sonuçta işi bitirdik. Şey yaptık yani. Hayatımıza devam ettik. Paramı aldım. Adam ürününü aldı. Ama şey sıkıntı abi yani dediğin gibi sonuçta birçok şey çalışan aslında bu firma sahipleri, küçük firma sahiplerinin şeyi yok adamların, tecrübesi yok. Sana da sürekli ekstradan iş yaptırmaya çalışıyor. Senin nasıl çalıştığını da bilmiyor. Zannediyor ki sen her dediğinde o adam dediği şey olacak yani. Hani kolay olacak. Bu yüzden scope üzerine inanılmaz kavgalar edip günün sonunda şeyi almıştım. Yani paramı almıştım. Adama da ürünü teslim ettim. Adam da hala kullanıyor yani.
Abi o güzel yani öyle bitebiliyor olması iyi bir şey. Bazen oluyor bazen olmuyor yani ama özünde hani iki tarafta bir miktar mutlu ayrıldıysa bile aslında başarılı bir iş olarak görmek lazım onu. Bir de işte şey meselesi var, bakım anlaşması. Atıyorum evet. Aradan 3 yıl geçiyor abi, tak bir gün mail geliyor. Uğur bizim site patladı. Okey tamam. Ben 3 yıl ileriye öngörüp yazmamışımdır muhtemelen. 3 yıl önceki bilgilerimle falan diye düşünüyorum. İşte bir dünya şey olmuş olabilir yani. Veri tabanı dolmuştur, disk alanı bitmiştir. Veya şey oluyor abi. Hostingimiz bitti, sertifikamız bitti. Ne yapacağız? Abi 3 yıldır bana hani bir hay bile dememişsin yani. 3 yıl sonra mail atıyorsun. Ne yapabilirim ki ben yani? Genelde cevap vermiyorum böyle durumlarda mesela. Git abi profesyonel biriyle çalış yani. Veya adam gibi teklifle gel falan, bakım anlaşması vesaire. Birazcık şey olmak lazım herhalde. Diş göstermek lazım yani.
Evet abi, katılıyorum, kesinlikle öyle. Birazcık daha yani aslında eğitmen lazım adamı.
Evet evet, katılıyorum. Deniz, sen abi, ne diyordun abi?
Benim orada gözlemlediğim, şimdi iki çeşit freelance iş var. Bir, başkasının önceden saçıp batırdığı projeye, hani artık adam böyle 20 tane developer'ı sokmuş projeye. Ondan sonra en son durak olarak sana geliyor. O projenin bir kere başarıya ulaşma ihtimali çok zor. Böyle giriyorsun, zaten projeyi anlamaya çalışıyorsun. Lan kim ne yapmış, ne etmiş filan. Yani zaten başlarken bir vakit filan verilir ya. O vakit orada yeniyor bilmem ne filan. Şey çok kötü, başkasının projesine girmek her zaman kötü. Sanki onun başarıya ulaşma ihtimali daha düşük gibi geliyor bence. Buna dikkat etmek gerekiyor freelance iş alırken. Kendin yapıyorsan nispeten daha iyi sıfırdan diye düşünüyorum ben. Bir de şey hakkında konuşuyoruz, bu parayı alma bilmem ne konularında. Orada şöyle yapan arkadaşlarım var. Hani böyle düzenli bir şekilde freelance iş alıyorlarsa artık adam şey yapıyor yani. Böyle şahıs firması falan kuruyorsa daha çok şans oluyor büyük firmalarda çalışırken. Çünkü fatura kesme olayı falan var ya, adamlar gider bilmem ne gösterebiliyorlar. Ya da şahıs firması kuramayanlar şey yapıyorlar. Serbest meslek makbuzu kesebiliyormuşuz. Stopaj mı fazla, hiç o işleri bilmiyorum. Ama bunu yapan arkadaşlarım var. Burada hani bu işe girmek isteyenlere duyurayım dedim. Yani bir iş resmiyete düştü mü büyük firmalarla daha kolay çalışılıyor.
Evet abi, öyle bir makbuz kesilebiliyor. Belli bir üst sınırı var sanırım. Ama tam olarak bilmiyorum o sınırı. Kesiliyor ama şahıs firması kurmanın da aslında bayağı şey var ya, külfeti var. Onu da söyleyeyim yani.
Abi, sen o işlere bayağı girdin değil mi Uğur?
Ya ben o kendi startup'ım için girmiştim. Şahıs firması kurmuştum da. Hani nasıl diyeyim? Her ay herhalde veya 3-4 ayda bir 500-600 lira bir gidiyordu. Bir muhasebecin olmak zorunda zaten falan. Hani eğer normal düzenli maaşın yoksa falan, düzenli gelir elde etmiyorsan başka bir işten. Zorlayabilir yani İstanbul şartlarında.
Masraf göstermeler falan bazen şey oluyormuş. Ben tam bilmiyorum da o işleri.
Vallahi ben o işlerini hiç bilmiyorum o işin, ama o kesin kesin yapan yapılıyordur yani, de hiç bulaşmadım. Ben neyse verdim. Alın dedim para. Hiç beni uğraştırmayın yani.
Peki mesela şey yaparken, iş seçerken neye dikkat etmek lazım sizce? Yani Deniz az önce aslında güzel anlattı da onu. Yani işte başlamış mı, ne durumda falan gibi böyle. Yani mesela iş var, çok güzel de para olduğunu düşünüyorsun ve adamda da bütçe var aslında. Ama adamdan kullanıyorsun mesela. Hani böyle bir topa girer misin?
Abi yüz yüze konuşmak bence ilk kural. İnternet üstünden değil yani. İlk yüz yüze toplantı yapıp enine boyuna tartışmak.
Mümkünse code base'i görmek.
Varsa.
Senin bayağı ağzın mı yanmış Deniz acaba bu code base'i görmek görmemek?
Yo, ben duyduklarımı aktarıyorum.
Ha, arkadaş yapmış yani, sen değil.
Önceki yazılımcıya lanet okumalar.
Aynen ya, çok kötü yani. Bizden öyle birisi ayrıldı mesela, şimdi artık her şeyi o yapmış yani. Kötün kötü şeyleri o yapmış, onu atıyoruz.
Abi Git'in çok güzel bir özelliği var biliyorsun. Yani evet. SVN'in de sanırım da blame.
Evet abi, evet.
Suçla. Çok tatlı hareket.
Peki şeyleri nasıl hallediyorsunuz? Yani bu iş disiplinini falan nasıl yönetiyorsunuz abi? Ben mesela gerçekten evden çalıştığım zaman çok zorlanıyorum. Çok dağılıyorum. Kafam çok dağılıyor ve hani mesela bu crossover o yüzden mesela bana göre bir sistem değil. Onu o gün konuşamadık ama hani böyle konusu açılmışken söyleyeyim. Yani evden çalışmak, tek başına çalışmak bana çok sıkıcı ve çok şey geliyor, zor geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yapılır ya, evden çalışılır da o disiplin yoksa kendinde o olmuyor yani ve o disiplin olmuyorsa edinemiyorsun gibi de geliyor bana. Hani böyle sonradan kazanılabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana o nedense, yani kendim için böyle diyebilirim.
Çok konuştum ama hadi atlayayım gene lafa.
Atla atla.
Ben 4 yıl yaptım. Daha önce söylemişimdir yani. 4 yıl evden çalıştım bilfiil. İşte yan etkileri var. Dışarı çıkınca falan bir garip oluyor insan yani. Böyle uzaylı gibi hissediyorsun kendini, ama mesela şey yapıyordum gerçekten. 9.30'da başlıyordum. 6'ya kadar falan çalışıyordum. Öğlen yemeği de yemiyorum zaten genelde. Öyle aralıksız dümdüz çalışıyordum yani. Ama tek başımaydım evde. Evde başka biri olduğu anda iptalim ama. Mümkün değil yani. Yapamıyordum. Müzik benim mesela. Müzik dinleyip çalışmak dışında başka bir seçeneğim de yok. İşte evde tek başına olmanın avantajı, kulaklık zorunluluğun da yok. Açıyorsun abi sesini, çalışıyorsun yani. O yüzden mesela 4 sene sonunda ofise ilk geçtiğimde burada bayağı zorlandım. Böyle İşte insanların içinde olmak falan geldi ilk başta falan. Öyle yani, biraz vampirleştiriyor insanı ama şey, aslında oturtunca disiplinini bayağı düzgün iş çıkartabiliyorsun. Çünkü senin dikkatini dağıtabilecek hiçbir şey yok yani. Hı hı. En azından çevresel faktörlerde. Biz Skype'dan çalışıyorduk. Bazen Skype'ı da kapatıyordum yani. Bana bulaşmayın, gidin başımdan falan diye iş arkadaşlarına. Hani tek başına odaklanıp bir şey yapacaksan abi, tamamen ona odaklanıp yapabiliyorsun. O açıdan çok güzel. Ama iletişim zor tabii işte. Sürekli ya Skype ya telefon ya yazışma. Biraz o kısmı zor.
Peki abi, ben bir soru sorayım madem freelance'den gidiyoruz. Diyelim ki freelance bir iş aldınız veya almanın arifesindeniz. Krizi fırsata çevirir miydiniz mesela? Hiç bilmediğiniz ama öğrenmek istediğiniz bir teknolojiyi bu projede uygular mıydınız? Hani çok da değişken olan bir soru ama bana mantıklı geliyor.
Uğur?
Ben yapmıştım daha önce bunu. Eskişehir'deyken restoran otomasyonu yazan bir tanıdığım bir arkadaşım vardı. Garsonların kullanacağı tablette çalışacak bir Android uygulaması istiyordu. Bilmiyordum ama Android öğrenmek istiyordum. Güvenilir bir alandı benim için, arkadaşım olduğundan dolayı. Öyle yapmıştım yani ve şu an hala çalışıyor. Paramı alamadım ama hala. O bana para göndermek yerine şey yapıyor. Başka işler paslıyor. Nerede değişik işler? Hiçbirini almıyorum tabii. Alırsam daha da borçlu çıkacak çünkü.
Açık mesajı da gönderdim buradan.
Evet, o zaman arkadaşına da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim.
Ayrıca kendisi çok çılgın bir insan. Restoran otomasyonu C++'da yazdı. Yani C ve C++ karışımı. Yıllardır uğraşıyor ya.
Daha da uğraşır herhalde.
Allah kolaylık versin.
Peki mesela şeye nasıl bakıyorsunuz? Yani işte sabah başka, işte sabahları iş yerinde çalışan Clark Kent, akşamları Superman modu. Yani mesela ben şey anlamında çok güzel yürütebiliyorum onu böyle open source projeler falan olarak. Çünkü ilgimi çeken konularda çalışıyorum ama freelance bir iş olduğu zaman bir noktadan sonra artık zorunluluk haline geldiği için ben çok darlanıyorum mesela bu tarz şeylerden. O yüzden akşamları mümkün olduğunca böyle freelance iş almamaya gayret ediyorum. Siz mesela ne düşünüyorsunuz? Yani gündüz böyle bütün gün iş yerinde çalışıp akşam gelip iş yaptığınız oluyor mu? Oldu mu? Ve nasıl bunu götürdünüz?
Abi ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani parayı zamanla değiştirmemek lazım. Yani bir hayatımız var. Onda yani böyle yap işini. Evde otur, karına, çocuklarına, şeyine vakit ayır. Yani böyle çok ihtiyacın yoksa, benim bu konudaki tavrım böyle yani. Ama farklı fikirler olabilir.
Abi 10 yıl önce falan konuştuğumuzda aslında bunu harıl harıl yapıyorduk yani. Hem gündüz çalışıyordum. Ama şimdi yapamam yani bu arada. Mümkün değil. Yani zaten işte eve geldiğimde zaten beyin olarak bitmiş oluyorum. İptal yani. Hı. Öyle olunca şu anda mümkün değil ama işte 10 yıl önce, 5 yıl önce ya da gayet yapıyordum. Hatta bir ara şey yaptım. Yani sabah 8 akşam 5 veya 9 6 çalışıp ondan sonra da geceleri Amerika'daki sonradan ortağım olacak kişiyle 6 ay falan bir proje yürüttüm yani.
Yapma ya.
Adamlar arada 8 saat varken aynen. O San Francisco'daydı sanırım o sırada. Ben İstanbul'daydım. Hı hı. Öyle yazdık yani, kafayı gözü yara yara.
Yani orada sanırım motivasyon çok önemli abi. Yani
abi heyecan önemli.
Evet, heyecan önemli. Yaptığın işi sevmek önemli. Eğer onu sağlayamıyorsan ya, öyle bir şey yoksa ben direkt olarak düşüyorum yani. Hiç parayla motive olmuyorum işin doğrusu. Hani kendi adıma, bu belki benimle ilgili bir şey de, hani aksini yaşayan insanlar da olabilir tabii yani. İşte bak, bu iş bitince şu kadar para kazanacağım. İşte ne bileyim, ev alacağım, araba alacağım diye böyle motive olanlar da oluyor olabilir.
Abi o nasıl bir open şey, freelance işmiş ya, araba, ev falan.
Öyle deme hayal ya, öyle deme abi ya. Gerçi evet, Türkiye'de artık hayal onlar da. Bilmiyorum, hala daha freelance iş yapan kaldı mı? Gerçi Türkiye'de de. Vardır herhalde. Çok hani, fazla.
Şirketleşmiştir herhalde bu işi uzun zamandır yapan insanlar diye düşünüyorum. En azından şahıs şirketleşmiştir yani.
Evet olabilir.
Ajans şeyler var. Ajanslar çok arttı. Hani yazılım evi gibi.
Yazılım evi. Değil mi? Onun gibi değil mi?
Yok, ajans ayrı biraz. Yazılım evi hani gene işi gücü yazılım, böyle güzel işler çıkartmaya falan, hani bir yazılımı birazcık daha profesyonel. Ajanslar yapıştırıp geçiyorlar benim gördüğüm Türkiye'de.
O ne demek?
Yapıştırıp geçiyor.
Abi adamlar bak, reklamcı bizi gömerler. Biz de toprak atarlar yani.
Yapıştırıp geçmek ne demek abi?
Abi sanki yani orada hani prototip aşamasında çıkartıp böyle yani şey gibi, hızlı bir şekilde ortaya bir şey çıkartıp çok böyle sağına sola dikkat etmeden ortaya çalışan bir ürün çıkartmak gibi, daha çok ajansların yaptığı iş gibi geliyor bana, benim gördüğüm ve edindiğim tecrübelerden.
Yani değişiyor firmasına göre aslında. Yani bazı firmalar gerçekten çok büyük işler yapıyorlar da tabii bir de merdiven altı kodlayan hala yazılım yapan böyle ajanslar da var. Yani hala da o karlı web sitelerini o GIF'lerle, MIF'lerle, düşük çözünürlüklü PNG'lerle web sitesi çıkartanlar var yani hala da.
Abi bir şey vardı bir ara. İstanbul'da elektrik direklerinde hala vardır, belki kalmıştır bir yerlerde yani. 100 liraya web sitesi yapıyordu işte adamlar yani. Yapılır bir ara abi. Bütün Beşiktaş'ta şeydi yani. Elektrik direklerini ele geçirmiş bir reklamdı kendisi.
Abi bir ara CMS'ten de insanlar para kazandı. Hala bilmiyorum ama 100 liraya dediğin gibi CMS satıyorlardı falan böyle ve çılgın para kazanıyordu insanlar. Acaba girsek mi? Şimdi
CMS.
WordPress olsun, Joomla olsun, Drupal olsun.
Tabii. Artık onlar şey değil mi ya? Zaten artık o konu kapanmadı mı abi?
Herhalde kapanmıştır ya. Hiç bilmiyorum yani. Bilmek de istemiyorum açıkçası.
Abi yani PHP'nin yazılım dünyasına kazandırdığı bence en önemli şey o yani. Hızlı bir şekilde insanların tak tak tak böyle bir şeyler geliştirmesine şey yapmasına imkan sağladı yani. Herkesin web sitesi bence PHP sayesinde oldu.
Ya şu anda çok yaygın sanırım yani. Belki internet üstündeki uygulamaların %50'sinden fazlası PHP'dir. Öyle bir istatistik vardı ama bayağı yaygın yani. Hala çok yaygın. Yanlış söylemiyorsam. Çok emin değilim ama.
Ya aslında biraz şey konuşalım mı ya böyle hazır konusu açılmışken. Gerçi Deniz istersen sen şey yap, ondan sonra ben konuyu değiştireyim.
Ya ben şey soracaktım, bu gerçi ufak ufak bahsi geçti yine de. Legacy kod alıp üzerine devam etmeler, benime söyleyeyim. Baştan mükemmel bir yapı kurmalar falan. Hani kod kalitesi nasıl olmalı? Hakikaten yazıp geçilmeli mi? Yoksa gerçekten orada düzgün bir şey yapıp bunun devamının geleceğini öngörerek, hani başkalarına referans olacağını düşünerek mi hareket etmeli? Ya da siz nasıl yaparsınız da yapıyorsunuz? Ben yapmadım, o yüzden soruyorum.
Abi müşteriye bağlı ya. Müşteriye ve aldığım paraya bağlı. Tamamen onu söyleyebilirim yani. Akka ekmek, okka köfte yöntemiyle ben orada ben onu benimsiyorum yani. Eğer adam sana gerçekten çok iyi para veriyorsa ve adamın hani vizyonu varsa, ilerletmeyi düşünüyorsa önemsersin, ama baktın ki yani adam bunu yapacak, koyacak, çok da bir şey yapmayacak üzerine. Çok fazla sana da bir iş gelmeyecek o zaman. diye giriyorsun.
Şey işe gerekiyor sanki. Ya yani bilmiyorum, var mı hani kendi yaptığın işi sevip sevmemek. Hani tiksinerek yapmak var. E bir de bari hadi şurası şöyle olsun, güzel olsun, burası böyle güzel olsun deyip öyle yapmak var ya, o yüzden sordum aslında.
Yani vaktim varsa bilmiyorum. Ben dediğim gibi çok iğreniyorum artık bu tarz işleri yapmaktan.
Orada çok kısa bir şey söyleyeyim. Aslında orada biraz motivasyonu tutmak için hani hep yaptığım bir şey dışında Uğur'un da yaptığı gibi mesela yeni bir şey öğrenip o hevesle o işi çıkarmak ve en iyi şekilde çıkarmak, bu arada yalap şalap değil. Belki iyi bir çözüm olabilir yani. Çünkü yeni bir dil veya yeni bir teknoloji öğrenirken aslında bir hevesle böyle sarılıyorsun yani o işe. O güzel bir motivasyon olabiliyor. Benim de öğrenmişliğim var o şekilde. Yeni teknolojiler, yeni diller.
Ben konuyu değiştireyim mi şimdi? Çok çok kısa. Yani aslında Uğur'la bunu konuşmayı çok istiyordum da. Şimdi abi bu PHP sence? Yani mesela şimdi sen yıllardır PHP ile uğraşıyorsun ve hani o bütün o gelişimini, değişimini, işte o evrimini gördün. Ya hakikaten o dil hakkında ne düşünüyorsun şu anda? Yani diğer dillerle de az çok uğraşıyorsun. JavaScript'le, Node.js'le falan da böyle bir şeyler yaptın. Ya hakikaten PHP'yi seviyor musun? Mutlu musun onunla uğraşmaktan? Ve hani böyle daha ilerleyen şeylerde sence geleceği var mı PHP'nin? Ya böyle konusu açıldı diye aslında. Deniz az önce söyledi ya, işte iyi ki PHP varmış. Herkes hızlı web sitesi yapıyor falan dedi ya.
Abi çok çok geniş konu. Ya çok klişe bir şey söyleyeyim ama PHP öğrenmesi çok kolay ama ustalaşması çok zor yani. Çünkü şeyi, bu pitfall Türkçesine, ya tuzak noktaları çok yani. Hı hı. Yanlış yapmaya da çok açık. Yanlış yapmanı engellemiyor yani. Öyle bir sıkıntısı var. Bir kere işte strict type değil. Hı hı. Öyle olunca hani gerçekten spagettiye dönüşebilmesi an meselesi yani. Böyle 3-5 günde her şeyi eline yüzüne bulaştırabilirsin. Hı. O yüzden öyle bir zorluğu var. Uzun vadede de aslında bakımı kolay uygulama yazmak zor PHP ile. Hı hı. Ama bence geleceği var abi. Çünkü hem hala çok yatırım yapılıyor. Ama iş ilanlarında azalma olduğunu söyleyebilirim. Düzenli takip ettiğim için. Az yani, eskisi kadar çok değil. Hala var. Ya mesela şöyle bir istatistik olsa elimizde çok güzel aslında görebilirdik. İşte son bir yılda kaç tane yeni PHP uygulaması production'a alındı mesela. Ciddi manada.
WordPress falan değil ama, değil mi?
Hayır hayır. Yani el yapımı diyeyim.
Anladım.
Ama ya, hala bence oldukça sağlam. Yani ben yani müthiş bir böyle state of art bir şey değil. Ama internet üstünde yapabileceğim pek çok şeyi yapıyor yani. Yapamadığım ya bugüne kadar bilmiyorum çok hani ekstrem şeylerle uğraşmadım ama bugüne kadar hani yapmaya çalışıp da yapamadığımız bir şey de olmadı yani PHP ile. Belki çok işte dediğim gibi über üst düzey matematiksel işlerle uğraşmadığım içindir. Ama her işimizi iyi ve düzgün bir şekilde çözebileceğin yöntemler var. Bir de ekosistemi çok geniş.
Evet.
Çok geniş yani. Ve ürün yelpazesi hani aklına gelebilecek her şey var.
Evet.
O açılardan çok çok güçlü. Ben kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Baktım şimdi hatta internetteki uygulamaların yüzde kaçı PHP ile falan diye de bulamadım. Bulursam onu paylaşacağım yani. Ama yüksek bir oran olduğunu hatırlıyorum. O açıdan güçlü.
Peki başka PHP kullanan var mı?
Ölüm sessizliği.
Kimse kullanmadı mı? Ben kullanıyorum günlük hayatımda. Yani ben PHP'nin şeyi seviyorum abi. Yani böyle kendisine has bir sintaksı var ya. Değişkenleri işte dolarla başlatıyorsun falan. İşte böyle belli trik noktaları var. İşte bu 2 eşittir 3 eşittir hikayesi var mesela orada da.
Aynen abi var. Ama yani şeye baktığın zaman, stiline baktığın zaman hani C stili ve hani bu sayede C'nin sintaksını öğrenmen de kolay. C++'ın da kolay. Yani geriye doğru gideceksen yani makbul olan önce onları öğrenip sonra başka şeylere geçmek ama veya Java'yı öğrenmek de çok kolay. Hatta C# öğrenmek de çok kolay. Sintaks olarak konuşuyorum.
Evet.
2-3 günde öğrenirsin yani. Otursan şöyle bir okusan baştan aşağı kabaca. Aslında çok temel şeyleri bayağı standart. Hatta TypeScript'i öğrenmek de benim için çok kolay oldu mesela. Hani biliyorum diyemem ama temelini almak çok kolay oldu 2 saatte. Yazıp düzgün bir şekilde çalıştırabilecek hale geldim mesela.
Evet. Ama şeyler de çok değişti yani C#'da da çok fazla değişiklikler oldu mesela. Dilde şey yani dilin temeli tabii ki aynı. Belki orada Deniz beni düzeltmek isteyebilir ama yani dilin temeli aynı ama dil üzerinde böyle mesela bazı kodları okuyorum bu neymiş ya diyorum. Mesela uzun süredir C# yazmadığım için şaşırıyorum yani bazı kodları okurken. Böyle değişik notasyonlar gelmiş.
Tabii zamanla PHP'de de geldi mesela 7 ile beraber işte bu space time demişim. Spaceship operator geldi. Çift taraflı büyüktür küçüktür karşılaştırması gibi bir şey yapıyor.
Nasıl yani? Spaceship?
Spaceship operator.
Bu ne ya?
Küçük ok eşittir büyük ok.
Anladım. Tamam.
Sonra şey geldi abi bak bizim en büyük dertlerimizden biri şudur arkadaşlar. Siz belki haberdar değilsinizdir ama bir değişkenin içinin boş mu dolu mu olduğunu anlamamız gerekiyor bizim sürekli.
Evet.
Yani yani type diye bir şey doğru düzgün olmadığı için bir değişken harbiden null mu yoksa bir değer var mı içinde veya set olmuş mu bakmak gerekiyor. Ve bu abi böyle inanılmaz boilerplate kod çıkartıyor. Çirkin, pis bir şey yani. Bunun için mesela şey getirdiler. Null coalesce okuyamıyorum da. İşte null checklist'ten böyle. Evet, evet abi. Soru işaretinden çift soru işareti yanılmıyorsam. Hallice. Ve işte şey, bu işimizi çok kolaylaştırdı mesela. PHP 7'de geldi falan.
Hı hı.
Hani böyle şeyler belki daha modern dillerde çok daha önceden vardı.
Ama C# da yeni geldi.
Bizde de var mesela artık. Oldukça da hani yani şeyi kabul etmek lazım ama PHP ile çok kod yazıyorsun yani. Çok kod yazıyorsun abi. Az kod yazmak diye bir şey yok PHP'de.
Abi orada araya gireceğim ama bence object oriented olan dillerde de çok fazla kod yazıyorsun yani.
Ha olabilir.
Yani C# da aslında çok fazla kod yazıyorsun eğer böyle
evet,
esnek bir şey yapmak istiyorsan.
Python projesinde de bayağı kod yazmıştım hatırlıyorum yani.
Evet orada Ruby zaten herhalde başı çekiyor evet. Olabilir.
Ruby'yi mesela anlayamadım abi yani. Çok az baktım. Oy falan dedim. Ama seven de çok seviyor. Bayılıyor mesela yani.
Evet. Orada şey diyeceğim. Yani mesela böyle bir kod okuduğunuzda bazen anlamanız böyle bir saniyeden fazla sürüyor ya. Proses etmeniz. Yani adam mesela orada çok böyle cin fikirli bir şey yapmış. Onu bir anlayamıyorsun hemen. Ondan sonra ha deyip böyle ondan sonra anlıyorsun. Öyle böyle hani bu tarz kod yazanları mı tercih edersiniz? Yani böyle bu tarz kod yazmayı mı tercih edersiniz? Böyle çok inanılmaz mesela. Normalde 3 satırda yapacağı şeyi adam 1 satırda çözmüş mesela ama daha karmaşık. Yoksa böyle açık açık onu 3 satırda yazmasını mı tercih edersiniz?
Abi ben aslında ilk olarak if içerisinde herhangi bir function call görüp bunun sonucunu o blok içerisinde kullandığı bir şey gördüğüm zaman uyuz oluyorum. Ama bir taraftan da Stack Overflow'da böyle one-liner çözümler görünce de bayılıyorum. Bu da benim ikilemim aslında. Hani çok
Deniz Özgen şey bir ikilem ama.
Hani belki okurken anlayabileceğim şeyler olabilir ama bir taraftan da maintenance'ı düşünüyorum ben mesela. Ya yani herkes öyle düşünüyordur illaki diye tahmin ediyorum. Ama işte tam karar veremiyorum açıkçası.
Abi ben kesinlikle her şeyi açık açık yazıyorum ya. Hani if'i bile böyle yazılacaksa eğer hakikaten süslü parantezini açıp kapatıyorum. Tek satır bile bir şey olsa içersin. İşte bir function'dan bir değişkeni direkt bir başka function'a geçeceksem ilk onu alıyorum. Yukarıda değişkene tanımlıyorum. Sonra alttaki function'a geçiyorum falan. Bunlar benim için önemli şeyler. Yani kodun okunurluğunu arttırır. Yani hikaye gibi olmalı kod. Böyle tek satırda sağa doğru gidemiyorum ben. Aşağı gidiyorum. O yüzden öyle bir tarzım var.
Nasıl ya? Anlamadım.
Yani şeye doğru böyle tek satıra tamam çok böyle genius şeyler falan yapabilirsin ama ben yapabilsem de yapmamayı tercih ediyorum yani uzun uzun onu tek satır satır anlatıyorum yani bunu buraya atadım, bunu burada alttakine verdim, burada sonra böyle girdim şeklinde.
Ya ben de biraz Deniz gibi düşünüyorum ama hani bir dengesi var bence onun. Ya bazı şeyleri de çok açık açık böyle yazmıyorum ama mesela şey hastalığım var abi benim. İşte PHP'de bilirsin ya Boolean check yaparken başına ünlem koyup da false olduğunu anlayabiliyorsun ya. Hı hı. Uyuz oluyorum abi. Çünkü o ünlemi başka biri koyduğu zaman göremiyorum abi ben yani. O yüzden eşit değildir false yapıyorum veya eşittir false yazıyorum mesela genelde.
Abi işte ben orada o iğrenç yazılımcıyım kusura bakmayın ama.
Kısacık yazıp geçme taraftarımız.
Evet abi ya. Yani o tarafını birazcık daha şey yapıyorum, tercih ediyorum diyeyim.
Ya ben iğrenç demiyorum ama okuması zor benim için yani.
Ya lazım evet. O. Katılıyorum ona. Şeyin bir tane konuşması vardı. John Skid. Neydi o? Unuttum da. Thinking and Evil diye bir galiba. Şeyden bahsediyor işte. İki tip yazılımcı var diyor. Bir tanesi böyle her şeyi rahat rahat yapan. Çok şey yapmayan. Bu tarz şeylere takılmayan. Ya da işte genius olduğunu iddia etmeyen. Bir tanesi de böyle bir satırda her şeyi halletmeye çalışıp inanılmaz böyle triklerini, dilin şeylerini kullanan yazılımcı. Onun avantajlarını, dezavantajlarını konuşuyordu. Şey, güzel bir konu. Şey yapılabilir. Dinlenilebilir boş bir vakitte. 2011'de falandı.
2010'da hatta biliyorsan 2011'de. Paylaş Facebook'tan.
Tamam. Oradan şey yaparım. Bu yayınla birlikte paylaşırım. Yani orada birazcık daha işin şeyindeyim ben. O çirkin tarafındayım.
Çirkin diyemem ya. Sadece bazen ya, abartı olduğu zaman zorlaştırıyor maintenance yapan kişinin işini.
Evet,
ama
yani
yoksa karşı değilim yani ben de.
Sen ne düşünüyorsun Uğur?
Ya aslında Deniz Özge'nin ikilemine ben de ara sıra kapılıyorum. Mesela if için ünlem işareti kullanıyorum ama başka birisi kullandığı zaman onu göremiyorum falan. Sinir oluyorum.
Kızıyorsun yani adama.
Yani adama kızmıyorum da o an göremediğime kızıyorum daha çok.
Anladım.
Kodu yanlış okuduğum için.
Evet.
Ben kod okumayı da seviyorum aslında yani. Kod okumayı sevdiğim için nasıl diyorsan sürekli böyle özel şeylerden ziyade ara sıra yapılmış şeyler olursa daha tatlı olabilir tabii.
Ya o noktada bir şey söyleyeyim. Kod okumak evet abi zevkli ama kötü yazılmış kodu okumak çok zevksiz mesela. Hatta işkence yani.
Evet.
Bu arada benim kastettiğim şey de değil de böyle hani tek satırda ifade ediyorsun ya soru işareti iki nokta üst üste sintaksı var. Hı hı. Mesela ona karşı değilim ama böyle hani atıyorum metodun içine metot geçme parametre olarak beni çileden çıkartıyor yani gördüğüm yerde düzeltiyorum mesela. Okumaya başladığım anda kodu düzeltmeye başlıyorum.
Metot içine öyle metot var. Mu? C#'ta mı?
Hayır yani adam bir tane function çağırıyor. Onun parametresini de başka bir function'dan gelecek şeyle verecek ya. Direkt parametre geçeceği yere function'ı call ediyor orada. O beni çok çileden çıkartan bir sintaks şey yani kullanım.
Anlatabildim. Delegate'lerden bahsediyorsun yani.
Yok delegate kullanalım onu demiyorum. Şey ya diyelim ki bir metodum var. İki evet. Tane parametre oluyor. İşte integer, string falan.
Ha.
Sen bunun string gelen parametresini başka bir function'dan gelen değeri ataman lazım.
Anladım.
Direkt function'ı yazıyorsun içine. O beni tüylerimi diken diken eden bir kullanım.
Anladım abi. O zaman şeyde sen çıldırırsın şu anda. Functional programming yazsan ya da okusan aklını kaybedersin.
Emin de değilim ama yani C# ile yapmamak lazım bence. Ya yani mesela Fluent'i evet. Seviyorum. Böyle. Nokta şu, nokta bu böyle gidip oradan şeylere. O çok güzel olabiliyor. Ama onda da alt satır atıyorum mesela. Tek satır yapmıyorum.
Anladım. Anladım abi. Evet evet, ama zaten o bence kötü bir kullanım. Mesela o zekice de değil o. Yani o tamamen tembellik gibi geliyor bana. Yani öyle bir şey yapmak. Senin anlattığın şey yapmak.
Yoksa delegate'ler, function'lar falan çok kullandığımız, sevdiğimiz şeyler yani. Güzel yerlerde kullanmak lazım. Ama bu arada bir şey diyeceğim. C# 7 seni giderek aslında böyle tek satırlı ifadelere doğru itmeye başlıyor. Yani o yeniliklere falan, evet, baktığın zaman. Ama bunu güzelce yapmışlar. Yani böyle gereksiz bizim null kontrollerimiz falan vardı ya. If nullsa şunu yap bilmem ne. Hani onları tek satırda falan yazmaya bir itirazım yok. Hani böyle bu şeyleri yaptılar ya, noktadan önce soru işareti koyuyorsun. Aslında soldaki değişkenin alıp olmadığını falan kontrol etme. Onlar 6'da geldi gerçi. Mesela o tür güzel şeyler var. Onlara bir itirazım yok. South Park sessizliği oldu gene.
Yok, itirazın yok yoksa tamam yani.
Kullanın.
Şey, tuple'lara ne diyorsun Deniz? Tüpel.
Abi tuple olayı bence çok güzel olmuş ya. Yani eski haliyle kullanılması çok şeydi, sakat sonuçlara sebep oluyordu. Yani o işte item 1, item 2, item 3 kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bir de tuple için tuple kullanan arkadaşlarımız vardı bunlar burada şimdi. Şimdi daha şey olmuş. Güzel olmuş yani, tuple'ı kullanabiliriz. C# 7'deki hali özellikle çok güzel olmuş. Yani çünkü şöyle bir şey de var bizim type'lı dillerde, yani TypeScript dillerde. Hani her şey için de böyle bir tane nesne structure tanımlıyorsun falan. Bazen gerek olmuyor yani. Oradan 3 tane değişken olan bir şey döneceksin. 3 tane property'si olan. Orada tanımla o tuple'ı. Güzel yani.
Peki mesela neden C# ilgili, C# 7 ile ilgili makale yazan herkes onunla ilgili bir şeyler yazıyor abi? Yani onun şeyini nedir yani? Kullanım alanı ne? Nerede işinize yarıyor? Yani ben çok da işime yarayacağını düşünmüyorum onun. Çok spesifik problemler hariç. Bu kadar çok neden insanlar ilgi gösteriyor anlamıyorum yani.
Abi başka hiç yerde kullanmayacağım bir, diyelim ki şey var. 3 tane properties, 4 tane properties olan bir nesne var yani. Bir yerde, çok özel bir yerde kullanacaksın. Bir function geçiyorsun atıyorum. İşte bir function'ın var işte. İçerisine birkaç değişkenler falan geçiyorsun. Bir şey hesaplayıp sana dönüyor. Yani o nesneyi bir yerde kullanmayacaksın. Gidip orada class tanımlıyorsun falan. Hani böyle DTO'lar için falan bence kullanılabilir gibi geliyor.
Ama abi tuple, yani o zaman strictly type bir dil kullanmanın bir avantajı kalmıyor mu? Bilmiyorum.
Tam olarak öyle dynamic bir şey değil galiba oradaki tuple ya. Hani hakikaten o gene şeyde vardı ya. Anonymous tipler tanımlıyordu.
Var da yine şey yapmıyor musun? Mesela property'lerine erişmek istediğin zaman property 1, property 1, 2 gibi böyle.
Yok yok, named olmuş, named.
Named mi olmuş? Ha tamam, ha, şimdi oldu.
O şekilde. Yoksa canım öyle tuple kullanılır mı?
Vallahi var, aramızda kullananlar var.
Ya Allah kahretsin ya, kullanmıştım. Abi burada anlatalım, bizim böyle sene 2012 gibi böyle tuple'ı keşfettiğimiz bir dönem oldu. Aa lan tuple falan diye böyle. Bir projede bütün DTO'ları tuple'la yazdık. Yazarken çok iyiydi, sonra bir daha maintain edemedik o projeyi.
C#'da şeyde, PHP'de böyle bir tip var mı? Yok herhalde. Zaten gerek yok yani.
Gerek yok abi. Direkt dizi dönebilirsin yani bir fonksiyondan. Veya standart objede dönebilirsin. O yüzden kafana göre.
Üzmüyorsun kendini yani.
Gerçekten tam olarak kafana göre yani.
Güzelmiş ya.
İşte abi işin zorluğu orada zaten. Düzgün dokümante etmezsen kodunu, fonksiyondan ne döneceği belli değilse, belirtmediysen annotation'larda falan, sonraki yazılımcı ağlar da ağlar yani. Bu kısımları zor işte. Yani biraz disiplinli olmayı gerektiriyor. Yani dil artık hani hem işte yani standartlar oturdu. Biraz da işte statik analiz yapma imkanım oldu. Düzgün analiz yapan tool'lar var. Hı hı. Ama işte yazılımcının da sorumluluk alıp disiplinli davranması gerekiyor. Eğer o disiplinsizlik ortaya çıkarsa, bir sonraki yazılımcı veya kendi de olabilir bu bir sonraki yazılımcı, o koda bir sonra bakan adam buradan şimdi ne dönüyor ki ya noktasına gelebilir mesela. Sonra gidip içini okumak zorunda kalıyor mesela fonksiyonun. Bu da zaman kaybı abi. Halbuki sen fonksiyonun dışından işte highlight ettiğin zaman üstüne ne döneceğini biliyorsan ve gerçekten onu döneceğine güvenebiliyorsan, o zaman bir sıkıntı olmuyor. Yani bir fonksiyon ya null dönüyordur ya da işte integer dönüyordur mesela. Bunu biliyorsan abi sıkıntı yok. Ama bilmiyorsan, belli değilse gidip kodun içine o fonksiyonu okuman gerekiyor. Ve bu acayip bir zaman kaybı yani.
Anladım. Peki mesela birisi sizinle görüşmeye geldi diyelim. Yani kullandığın dilde nasıl metotlar kullandığını bir soruyla yani bir soru soracaksın adama ve bunu anlayacaksın. Ne sorardın?
Oo, zor soru ya.
Tekrar etsen anlamadım ben.
Ya şimdi mesela bahsetti ya, belli disiplinlere uyması lazım adamın. Bu disiplinlere uyup uymadığını aslında hani öğrenmek için tabii bir interview'da illaki bunların öğrenirsin ya da işte kod yazdırırsın. İşte bir şekilde sorular sorarak çözersin ama bir tane soru hakkın var diyelim ki adama. Onu soracaksın ve onu verdiği cevaba göre adamın nasıl kod yazdığını anlayacaksın. Böyle bir şey mümkün mü?
Çok zor be abi. Yani bu söylediğim her şeyi, ki hepsi bu değildir, daha fazlası da vardır yani. Hepsini tek soruya sığdırmak zor ama hani belki bize öyle bir class tasar, hatta şey muhabbeti vardı ya, dur bakayım hatırlayayım. Sen adama problemin çözümünü veriyorsun, kodu. Ondan sonra o kodun mesela hangi iş problemini çözdüğünü sorabilirsin. Ama bu tabii şeyi analiz etmiyor öyle düşününce. Adamın yazacağı kodu. Hadi bunu tersine çevir abi. Basit bir tane aslında business problemi verip adamın yazdığı kodu, çok kısa bir class yazdıracak bir problem. Belki o sınıf üstünden çözebilirsin ama tek soruyla yapamam herhalde ya. Sende var mı cevap?
Yani mesela şey olabilir. Yani yazılım standartlarıyla ilgili bir soru soramaz mısın adama? Mesela işte tahtada bir şey yazsan, bir kod yazsan ama hı-hı, kod aslında ilk baktığın zaman çok güzel gözüküyor. Hı-hı. Hiçbir problemi yok gibi ama aslında detayda eksikleri var. Mesela işte değişken isimlerini yanlış tanımlamışsın. Belki. Yani mesela şey yapmışsın, işte integer x eşittir demişsin, 5 demişsin. Altında o x'i kullanmışsın mesela. Adamın aslında bence ondan rahatsız olması lazım. Anladım. İş görüşmesinde. Yani buradan mesela buradaki sorun ne diye sorduklarında, böyle bir şey yazdığında tahtaya, adam eğer buna bakıp ya burada x'in ne demek olduğunu anlamadım diyorsa bence en azından bir fikir verir. Ya evet, buna daha düzgün bir isim vermek lazım falan gibi.
Evet. Ya da işte gerçekten standartlara yakın olan ama aslında bozuk olan bir kodu gösterip oradaki hataları düzeltmesini isteyebilirsin belki. Evet, bu iyi bir yöntemmiş.
Bilmiyorum. Yani de denenebilir öyle bir şey. Peki mesela şeyleri nasıl, şimdi geçen hafta konuştuk aslında bu iş görüşmeleri hikayesini de. Şimdi onun birkaç ayağı var. Birincisi CV'ni gönderiyorsun. İşte CV'nle bir şekilde kendini o görüşmeye davet ettirmen lazım. Genelde HR görüşmelerine davet ettirmek bence birinci adım. İkinci adım işte HR'ın görüşmesinden sonra şeye geçmek. Teknik görüşmeyi yapmak. Genelde herkes geçer bunu herhalde. Çok acayip bir şeyin yoksa, hiç yıkanmadan gitmediysen. Yani böyle en azından üstün başın temizse ve böyle tükürerek konuşmuyorsan bence sorun olmaz. Çünkü öyleleri de geliyor bazen. Ondan sonra da şeye gidiyorsun, işte teknik görüşmeyi yapıyorsun. Ama hani şimdi teknik görüşme için geçen hafta konuştuk. Peki bundan öncesi için mesela HR'ın ilgisini çekecek bir CV'yi nasıl hazırlardınız? Hiç düşündünüz mü? Ya da işte nelere dikkat etmek lazım sizce CV hazırlarken?
Abi benim hani masanın diğer tarafında da olmuş bir insan olarak dikkat ettiğim şeyleri söyleyebilirim. Ya bir kere şu CV'lerdeki giriş yazısının, hani ben şuyum buyum, işte hedeflerim şunlar şeklinde hani ufak bir yazı yazdırıyorlar ya herkes bir paragraflık. Onun hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Çünkü herkes aynı şeyi yazıyor. Hani beni alırsanız size şunu katarım diye. Ben daha çok abi böyle iş tecrübelerini böyle ilk başladığım yer, hani CV'de aradığım yer, iş tecrübelerini yazdığı kısım ve iş tecrübelerinde yazdığı detaylı olarak şu teknolojiyi kullandım, şunu yaptım tarzı şeyler. Yani bir yazılım konusunda benim ilgimi bunlar çekiyor. Diğer baktığım şeyse aslında hobileri falan, bir şey cultural fit, yani kültürel olarak şirkete nasıl uyacağını falan anlatıyor. Bu iki kavram çok önemli. Hem teknik tarafı hem kültürel olarak şirkete nasıl uyacağı kısmı.
Ha mesela hobilere sinemaya gitmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak yazarsa?
Değil de daha çok hani böyle ne bileyim, adam bateri falan çalıyordur, FRP oynuyordur, böyle fantastik bilim kurgu falan şey yapıyordur. Ha diyorum, tamam bunu biz şey yaparız, görüşürüz. Tabii ama burada nazilik yapmaya gerek yok yani. Yani böyle bu adam bunları içermiyorsa alınmayacak diye bir şey yok ama evet, genelde bir takım ipuçları ediniyorsun.
Az önce bir itiraf geldi. Armut.com FRP oynamayanı almıyormuş. Metal müzik dinlemeyeni.
Abi bu şey, kandırması çok kolay bir şey değil mi ya? Bu paternler çok belli yani, bu örüntüler. Hani Star Wars seveceksin, işte bilim kurgu takılacaksın, geek olacaksın.
Ama onu muhabbetini açacaksın abi şimdi, gerçek geek.
Ha, orada da bir de şeye tutuyorsun yani, sınava tabi tutuyorsun.
Değil mi? İşte Star Wars'ta o gittikleri bulut gezegeninin adı neydi? Hadi bakalım.
Hadi bakalım. Yoda'nın boyu kaç santim?
Gibi. Ayak numarası kaç? Trick question ama şey yok yani, çünkü ayakkabı giymiyordu o.
Ama bir dakika, proje tecrübesinin çok önemli olduğu bir alanda çalışmıyor muyuz yani? Tamam, o kısmını şey yaptım da. Hani yanlış mı düşünüyorum? Ben oraya bakıyorum önce. Siz nereye bakıyorsunuz?
Ya şimdi Türkiye'deyken baktığım şeyler çok farklıydı. Burada baktığım şeyler çok farklı mesela benim. Çünkü burada gelen CV'ler de çok artık farklı. Hani zaten genelde belli bir şeyin üzerindeki şeyler geliyor, insanlar geliyor. Yani Türkiye'yi eziklemek için bunu demiyorum tabii ki ama Türkiye'de hepimizin bildiği bir şey problemi var tabii. Yani kalifiye yazılımcı problemi var maalesef. O biraz sektörün kendi problemi. Zaten hani Code Fiction olarak çözmeye çalıştığımız konu o. Ama yurt dışında zaten gelen kişiler belli bir şeyin üzerindeki kişiler. Mesela şimdi senior developerlarla ben görüşme yapıyorum bu aralar. Ve adamların hepsi gerçekten şey, bayağı tecrübeliler. Orada şuna bakıyorum ben. Çalıştığı firmalara bakıyorum. GitHub hesabına bakıyorum. O çok önemli bence. Yani evet, GitHub hesabına girdiğim zaman orada bir şeyler görmek istiyorum mesela. Mesela adam bir tanesi vardı. GitHub hesabına girdim, baktım. Şey işte, yani adam yazmış bir şeyler ama hiç yazdığı hiçbir projede test yazmamış. Mesela bunu sordum iş görüşme, yani telefon görüşmesinde. Direkt olarak verdi cevapla, eledim zaten. Mesela bence çok önemli ki Avrupa'da da bakılıyor yani. Yo yani işte şey dedi mesela, ya o proje çok önemli değildi, o yüzden onu öyle yapmadım falan gibi bir şeyler dedi böyle. Mesela ben böyle birisiyle çalışmak istemem işin doğrusu. Çünkü zaten hobi olarak yaptığım bir şeyde eğer zaten test yazmıyorsan.
İş olarak yaptığında hiç yazmaz.
Yani ya hiç yazmak istemezsin yani. Çünkü hani herkesin genelde şeyi şudur ya, mesela adam şey dediği zaman sorun demiyorum, ben bir şey demiyorum. İşte firma buna çok fazla önem vermiyordu. İşte vaktimiz de yoktu, o yüzden test yazamadık dediği zaman ona diyecek hiçbir şeyim yok yani adama. Yani adam bilincinde bu işin, değiştirmek için de uğraşmış ama yapamamış. Mesela bence bu kabul edilebilir bir şey. Ama bazısı geliyor, adam diyor ki çok gerekli görmedim diyor. Mesela yani bu adamla hiç çalışmam mümkün değil.
Abi ben şeye bakıyorum ya, teknoloji... Kullandığı teknolojiler bizle uyuşuyor mu? Aslında ilk baktığım şey o oluyor yani.
Hı hı.
İşte ne kullanıyoruz şu anda? PHP kullanıyoruz. Hadi o çok önemli değil. Çünkü 2-3 ayda işte öğrenilebilir veya hani başka bir dili iyi biliyorsan çok hızlı bir şekilde geçebilirsin mesela.
Hı hı.
Ama işte atıyorum Mongo abi veya NoSQL ile ilgili bir fikri var mı adamın? Yani genel olarak o, çünkü orada mesela başka bir dilden PHP'ye geçmekten daha zor bir şey. SQL'den NoSQL'e geçmek. Daha uzun zaman alıyor. O şeyi değiştirmek, bakış açını değiştirmek. O yüzden mesela ona bakıyorum. Ondan sonra GitHub account'una bakıyorum genelde. İşte hem yazdığı kodun şekline, şemaline, efendime söyleyeyim. Bazen gerçekten insanlar, hepimiz yapıyoruzdur, garip şeyler yapıyoruz abi kod yazarken. Yani bir yıl önce yazdığın koda gidip baktığında da çok garip şeyler görüyorsun mesela. Öyle şeyler gördüğümde burada ne yapmaya çalıştın veya niye böyle yaptın da niye şöyle yapmadın falan diye soruyorum mesela. Aynı şeyi bizim verdiğimiz işte ufak tefek testlerde veya işte o quiz mi diyeyim.
Hı-hı.
O şeyde de mesela garip bir şey gördüğüm zaman onu da soruyorum genelde. Sen ne yapıyorsun dersen, ben de bu şekilde yaklaştığım için mesela CV'me şey yazıyorum abi. Yazdığım CV'de hiç öyle hobi mobi yok zaten. Onu geçtim hani direkt. Ne yazdım abi? Şey böyle en çok kullandığım, en çok bildiğim ve hoşlandığım teknolojilerin abi sadece isimlerini yazdım. Böyle comma separated bir şekilde virgülle ayırdım.
Hı hı.
İşte PHP, Mongo, JavaScript ne işte biliyorsam ve neyle çalışmak istiyorsam. Yani atıyorum Android'de yazabiliyorsam bile o şirkette abi veya o şu anda onu yapmak istemiyorsam Android yazılım geliştirme kısmını çıkartıyorum mesela oradan. Hmm. Çünkü abi onu biliyor olmam aslında bence o şirket için veya onu yapabileceğim bir yere girdiğimde beni mutlu etmeyecek yani. Yapmak istemiyorum zaten onu.
Evet.
Onun altına işte şey yaptım mesela. Son 5 projedir sanırım. Hep startuplarda çalıştım. O yüzden hepsini tek tek yazdım abi ne yaptığımı. Şöyle birer paragraf. Sonra da en altta da genel olarak iş tecrübelerimi yazdım, bitirdim, geçtim mesela. Bu CV ile bayağı bir 10 yerden falan interview almıştım Avrupa'da.
Evet abi, mesela bence de önemli şeylerden bir tanesi o. Bir de ben şöyle bir şey yaptım mesela. İlk yurt dışında iş aramaya başladığım zaman CV gönderiyordum. Yüzlerce CV gönderdim, hiçbiri dönmedi. Ondan sonra birkaçından feedback istedim yani neden dönmüyorsun diye. Birkaç tanesi cevap verdi bana gerçekten. İşte önerilerde bulundular başka firmanın insan kaynaklarında çalışan kişiler. Oradan bayağı garip bir bilgi topladım ve şey yaptım. Sektör spesifik CV'ler hazırlamaya başladım. Mesela eğer böyle high volume ile çalışan işte bir e-ticaret vesaire ise şimdi zaten bir kere CV çok uzun olmaması lazım ya, kısa tutmaya çalışıyordum ve bunu yaparken de çok fazla proje olduğu için bu sefer bir şeyleri elemem gerekiyordu. Ben de o başvurduğum yere göre eleme kararını verdim. İşte mesela bankayla çalışmışım. Ama işte e-ticaret sitesi var bir tane. Bankayla hiç ilgisi yok aslında. O yüzden ona göre CV'mi e-ticaret CV'si yaptım bir tane. Sadece e-ticaret projesindeki tecrübelerimi yazdım. Ve firmaları da tanıttım. Yani işte mesela şey demiyordum. Şu e-ticaret sitesinin şeyinde bulundum. Yani geliştirmesinde bulundum demiyordum. Şu kadar hit alan, işte şu kadar ciro yapan şu e-ticaret sitesinin geliştirmesinde şu şekilde bulundum. Şunu yaptım gibi böyle daha spesifik şeyler yazıyordum. Bu sayede %60'a falan çıktı benim. Yani 100 tane gönderiyorsam 60 yerden dönüş alıyordum. Böyle spesifik şeyler yaparak. Epey bir şeyini gördüm, faydasını gördüm yani.
Evet abi, ben de bir iki tane benzer bir şey yapmıştım. Yani mesela Internet of Things firması vardı bir tane mesela. Ona spesifik özel hazırladım mesela. Onlara ayrı gönderdim. İşte mobil tarafta yaptıklarım vesaire. Orada mesela daha spesifik olarak anlattım ne yaptığımı. Ne yapmak istediğimi de anlattım aslında. Mesela oradan dönüş aldım. Özel hazırladığımla mesela.
Uğur?
Çok spesifikleştirecek kadar deneyimimiz yoksa ne yapmalıyız acaba? Yani aralarından elime yapıp birkaçını öne çıkaracak kadar çeşitli, renkli bir deneyim yoksa nasıl bir şey yapabiliriz?
Yani o zaman yine doldurman lazım CV'yi. Önemli olan o sonuçta.
Deneyim kısmı için.
Evet evet, deneyim kısmı için. Bu durumda yani sonuçta mesela şunu düşünebilirsin. Mesela e-ticaret sitesi ya da operasyona yönelik sitelerin mesela diyelim ki bir fintech için gereken yetkinlikler farklıdır mesela. Fintech firmaları için gereken şey genelde testing tecrübesidir. Çünkü orada hata kolay kaldırılmaz. Dolayısıyla senin çok iyi test edebiliyor olman lazım. Bu fintech business'ını ne kadar biliyor olsan da, bankadan vesaireden çıksan da her ülkenin, her şeyin kendisine göre bir, her alt dalın kendisine göre bir regülasyonu var. Dolayısıyla business bilmen çok önemli değil diyemem ama o kadar önemli değildir. Ama mesela orada test tecrübelerini yazman gerekir. İşte eğer şey gibi böyle bir sosyal ağsa başvurduğun yer ya da bir e-ticaret sitesi ise, o zaman işte çok fazla scalable uygulamalarda nasıl çalıştığını ön plana çıkartman gerekir. Yani aynı projenin aslında ne tarafında çalıştığından ziyade o projenin özelliklerini başvurduğun yere göre yönlendirebilirsin mesela.
Anladım.
Bir de şey yapılabilir. Yani eğer bu başvurulan yerin işte ürünü online'sa ulaşabiliyorsan, gerçekten ürünü enine boyuna inceleyip aslında hani oradan da ipuçları çıkartılabilir. Mesela adamların ne eksiği var? Evet. Sen geçmişte buna yönelik ne yaptın? Mesela çok nokta atışı şeyler yazıp mesela direkt iş görüşmesini kapabilirsin yani. Atıyorum adamların web sitesi bir saniyede cevap veriyorsa muhtemelen bundan rahatsızdırlar. Ve sen abi işte bunları biraz yaptığın zaman aslında aklında tutmak lazım, not almak lazım böyle metrikleri. Sen işte bir altyapı çalışması yapmışsındır geçmişteki bir firmanda. İşte cevap süresini 0.9 saniyeden 0.3 saniyeye indirmişsindir. İşte reverse proxy kurmuşsundur, varnish kurmuşsundur, bir şey yapmışsındır.
Evet.
Ve direkt bunu mesela CV'ne yazdığın zaman o bu adam bizim derdimize derman olabilir şeyini, mesajını verebilirsin mesela karşı tarafa.
Hı hı.
Böyle metrikleri aslında hani yaptığın zaman biraz not almakta fayda var.
Evet, kesinlikle abi. Çok güzel söyledin onu. Yani işte aslında tamamen bir tane yani şey yok mesela, bir tane CV hazırlayayım ben. O CV'yi işte oraya da göndereyim, buraya da göndereyim. Herkese mail atayım gibi bir şey bence... Ya o devirde değiliz artık. İnsanların çok spesifik sıkıntıları, dertleri var. Ve onlara yönelik çözüm üreten insanları arıyorlar. Özellikle yurt dışı böyle. Yani onu söyleyebilirim. Türkiye'de tabii belki biraz daha farklı olabilir bu durum ama Türkiye'de zaten dediğim gibi ciddi bir eleman açığı var. İyi birisini buldukları zaman direkt almak istiyor firmalar. Hatta çoğu zaman sen firma beğenmiyorsun yani. O kadar seçici davranabiliyorsun Türkiye'de. Ama yurt dışında birazcık daha buna önem veriyorlar. Tecrübeye, spesifik tecrübeye. Onu çok güzel söyledin.
Ben Uğur'la senin dediklerine katılıyorum bu noktada. Hani iş tecrübelerine bile belki başvurduğun yere göre öne çıkartacağın şeyleri değiştirmen gerekiyor ama böyle çok fazla iş tecrüben yoksa, 2-3 yıldır çalışıyorsan ve bir iki yerde çalıştıysan aslında ne yapabilirsin diye düşünüyorum. Hani bence bunun üzerine de birazcık konuşmamız lazım. Hani o zaman sanki elinde ne varsa bütün projelerini detaylı bir şekilde yazman gibi gerekiyor gibi geliyor bana.
İşte yani abi orada biraz da belki şey önemli. Şimdi yurt dışında falan da buna çok önem veriliyor. Bence Türkiye'de de önem verilmeli. İşte yaptığın pet projelerin neler? Yani canlıya aldığın proje var mı senin kendi başına yaptığın? Yani sen bir şeylerle kendi evinde uğraşıyor olabilirsin ama bir şey canlıya almak. Canlıya almaktan kastım bu arada testlerini yazmaktan da bahsediyorum. Yani böyle gerçekten production kalitesinde bir kod çıkartmak. Ve bunu boş zamanlarında yapıyor olmak bile ciddi bir şey aslında. Dedikasyon isteyen ve zor bir iş yani. Hani şu anda bence Türkiye'de senior yazılım, ben işte senior developer'ım diyen birçok kişi bile bunu yapamıyor olabilir yani. O yüzden bunları başarabiliyor olmak, az proje tecrüben varsa bile bunları yapabiliyor olmak ve bunları gösterebiliyor olmak bence ciddi bir artı yani. Bu bile çok önemli.
Bir de aklıma şey geliyor, yani başka yeteneklilerin varsa aslında onları da biraz bahsetmek lazım. Yani iş tarafında olabilir, ya atıyorum şey olabilir, şirketin mesela kültürünü abi çok iyi sosyal medyada yayabilirsin mesela. Böyle bir network'ün vardır veya böyle bir evet. şeyin vardır, yeteneğin vardır, sosyal bir yanın vardır mesela. Hani illa herkes nerd veya geek olacak diye bir kayda yok. Veya işte insanlarla konuştuğun zaman mesela etkileyebiliyorsundur mesela. Böyle bir yeteneğin vardır. Yani sadece ham yazılımcı, ham bilgisayarın tuşlarına basan adam olmak için yapmamak lazım bu işi. Bu işin çok fazla eğlenceli yanı da var. Bir sürü değişik insanla tanışıp çok farklı işte bakış açılarıyla da tanışabilirsin mesela bu işi yaparken. Hı hı. Ve şirketler böyle insanları da arıyorlar aslında. Çünkü yani artık o şirket kültürü dediğimiz şey sadece şirketin içinde çalışan bir şey değil yani. Şirkette oturup pimpon oynamak veya işte PlayStation oynamak değil abi şirket kültürü.
Evet o, abi doğru söyledin.
Yani komüniteye bir şey katabilmek. O bulunduğun şehirdeki komüniteye de bir şey katabilmek şirket olarak. Çünkü bu karşılıklı. Yani o şehirdeki veya işte startup bazında konuşuyorum bu arada tabii. En yani tek bildiğim o olduğu için. Hı hı. Yani o şehirdeki veya o ekosistemdeki komünite seni besliyor. Sen de komüniteyi besliyorsun. Bu karşılıklı bir şey yani.
Evet.
Yani günü gelir o komüniteden bir adam senin sistemindeki çok pis bir açığı gelip sana e-mail atar. Kimsenin haberi yokken mesela. Hayatını kurtarır. Ya da o komüniteden birini işe alırsın abi. Şirketin seviye atlar. Hani bu startuplar için böyle minik şeyler aslında çok çok önemli olabiliyor. Çok fark yaratabiliyor yani. Belki kurumsalda veya büyük kalabalık şirketlerde çok hissedilmez bunun etkisi ama hani bir kişi gelip ciddi etki yaratabilir. O yüzden böyle minik nüanslar oldukça önemli. Bunlara bence hafiften değinmekte fayda var. Veya yüz yüze görüşmede de hani çıtlatabilirsin böyle şeyleri.
Evet, onu güzel söyledin. Öyle yani aslında önemli olan şey spesifik olarak kendini satabilmek. Yani aslında bir abim diyeyim öyle demişti. Yani sen neyi hedefliyorsun aslında? O görüşmeye gittiğin zaman aslında küçük bir şey satıyorsun. Orada satmaya çalıştığın şey kendin. Ve mesela sen bir satışçı olsan ve bir ne derler? Mesela süpürge satıyor olsan nasıl gidersin adama? Yani evine gittiğini düşün adamı, süpürge satacaksın. Evindeki toza bakarsın değil mi? Orada işte bak bunu kullansaydım, bu süpürgeyi kullansaydım bunlar olmazdı gibi böyle bunu yani biraz belki çok çirkin bir benzetme oldu ama sonuçta adamın sıkıntılarını anlayıp baktığın zaman analiz edip onlara uygun çözümleri öneriyor olman lazım aslında.
Ama şimdi olayın Uğur'un bahsettiği taraflarının sosyal yeteneklerinin insanlara katabileceğin şeyleri ortaya çıkartmanın hani bu insanların bunu anlaması için aslında çok kısa bir zaman var mülakatlarda. Bir de daha mülakat aşamasına gelmek anlamında hani bir CV yazıyorsun. Bunun içerisinde teknik bilgilerin var, bir takım başka bilgilerin falan var. Ve bir şekilde oradaki insan kaynaklarının ve teknik seninle görüşecek insanların ilgisini çekmen gerekiyor değil mi? Bir ön elemeden geçiyorsun.
Evet.
Evet. Bu geldikten sonra yapabileceklerin daha fazla ama görüşmeye gelebilmek de bence büyük bir başarı aslına bakarsan bir şirket açısından. Yani CV'ni de o şekilde... Yani sanki CV kısmı da çok önemli gibi geliyor bana. Hani mülakata gelebilmek daha zor.
Ya gerçi böyle bakınca da Deniz senin söylediğin aslında çok da yanlış olmuyor. Yani o hobiler kısmına yazdığın aslında enteresan şeyler. Karşı tarafla bir uyum gösteriyorsa CV'ni okuyan kişiyle. Hani belki de o noktada haklısındır yani. Star Wars falan diye geyik yaptık ama sonuçta hani okuyan adam da aa bu adamın da böyle bir şey varmış bak. Hani algısı belki de olabilir yani.
Yani biz de
o şekilde farkı ortaya koyabilirsin.
şöyle bir mülakat sistemi var mesela bizim şirkette. Ben onu çok seviyorum. Bizde bir kişi geldiği zaman developer veya herhangi biri o adamla kimler çalışacaksa o ekipten görüşüyor yani. 5-6 kişi o adamla görüşüyor. Hani ve oradaki insanların kolektif kararıyla aslında şey yapılıyor. Çok böyle teknik seviyesi yüksek ve proje tecrübesinin ve yetkinliğinin çok yüksek olduğu ama hani şirkete uyum sağlayamayacağını düşünüp çok elediğimiz insanlar oldu mesela. Hı-hı. O noktada hani sizin dediğiniz öne çıkıyor. Kendini de birazcık şey yapabilmek, satabilmek bilmem ne. Sosyal yeteneklerin de çok önemli olduğundan bahsediyorlar. Çünkü yazılım bir ekip çalışması abi.
Tabii. Kesinlikle öyle.
Tabii abi. Mert, senin geçen gün bir retweetlediğin bir şey vardı. Bu takım çalışması ile ilgili. Neydi? Yazılımın ahengi, yani Türkçesini söylemeye çalışıyorum. Takımdaki biri kararlarını diğerlerinden üstün gördüğü anda o yazılımın ahengi bozuluyor mimarinde bir şeydi değil mi?
Hı hı, evet.
Ya o noktada evet, yani takım çalışması, hani takıma bir tane böyle sinir bozucu bir adam geldiğinde aslında bütün o ahenk gidebilir yani. O yüzden belki işte bir yemek yenebilir hep beraber falan. O dediğin aşamadan sonra Deniz.
Evet, evet, yani orada şey de var mesela, bazı firmaların mesela özellikle Hollanda'da sanırım yapıyorlar bunu. Çünkü Hollanda çok fazla IT göçü alıyor bu aralar. Firma çağırıyor, bir gün beraber çalışıyorsun mesela kendi bilgisayarında. Onlar, o tarz şeyler bana biraz abartı geliyor. Mesela biz de şimdi bir şey gönderiyoruz, kod yazmasını istiyoruz adamın. Kodu yazıyor, gönderiyor bize. Ondan sonra ilk mülakatta şeyi test ediyoruz. İşte bir kod içerisinde bir şey değiştirmesini istiyoruz. Ondan sonra onu nasıl değiştiriyor? Onu görmek istiyoruz ve bayağı zor bir problem olduğu için de bayağı zorlanıyor adam. Şimdi biz mesela şey öneriyoruz artık yeni şeylere, yani çağıracağımız kişilere. İstersen sana 2 gün verelim, bu kodu yaz. Bizimle 4 saat geçir ama birazcık zor olabilir. Ya da istiyorsan gel bize yarım gün ayır, bizimle birlikte kodu yaz gibi böyle bir şey önermeye karar verdik en son. Böyle bu şekilde şeyi görmek istiyoruz aslında. Adamın nasıl ayak uydurduğunu görmek istiyoruz.
Ben abi kesin 2'yi seçerdim ya. Kesin gelirdim yani.
Değil mi? Ben de olsam ben de onu seçerdim.
Kesin gelirdim. Çünkü abi sen de hani şirket seni seçmiyor sadece. Sen de şirketi seçiyorsun.
Evet. Aynen öyle.
Çok doğru. Bir de aynen orada öyle. Bir mesaj da verirsin yani. O yemeğe gidersen hakikaten daha pozitif mesaj vermiyor musun aslında?
Tabii ama beraber çalışmaktan bahsediyorsun değil mi Mert, yarım gün?
Tabii. Pay yarım gün beraber.
Kastettiğim o yemek dedim. Hani.
Yemek mi?
Acıktın mı Deniz'cim?
Evet, birazcık şey oldu.
Vallahi öyle. Yani aslında işte bu işte önemli olan birincisi CV abi. Toparlayalım o zaman. CV'nin kesinlikle bence şeye özgü olması lazım. Sisteme. Yani adamın hangi şeyine başvuruyorsan, hangi ilana başvuruyorsan o ilanın özelliklerini taşıyan bir CV hazırlaman seni o kapıdan içeri sokacaktır. Ondan sonra da görüşmelerde vesaire de hani orada teknoloji seçimlerini anlatırken de aslında firma üzerinde biraz araştırma yapmış olman çok önemli. Yani firmanın web sitesine girmiş, belki biraz kodlarına bakmış olman, hangi şeyleri kullanmışlar, legacy'lerini görebiliyor musun? Ve open source, işte mesela GitHub'da eğer repository'leri varsa onlara bir bakıp belki bir contribution, gider ayak contribution yapıp gitmen gibi böyle bir pull request'te çok havalı olur.
O bu şık hareketmiş bak. Bu iyi taktik.
Değil mi? Mesela görüşmeye gittin, pull request'te gönderdin. Ya benim bu arada bir pull request vardı, ona da bakalım mı beraber hazır gelmişken diye.
Bir el atsanız da onaylasanız diye.
Aynen ya, beklemesin çok diye. Ben onu yaptım mesela, bir bug bulmuştum, onu konuştum burayla. Buraya geldiğimde.
Şık hareketmiş, güzel.
Etkili. Tavsiye ederim.
Aynen. Bak bunu yazdım, öğreniyorum.
Yani bayağı bir görüşme yaptım da. Hatta ben bir de şey yaptım. Yine birisinin bir önerisi üzerine, bir abimizin. Bazı iş görüşmelerine, hiç gitmeyeceğim iş görüşmelerine de katıldım abi ben.
Yani antrenman mı?
Antrenman yaptım. Bazılarını feda ettim. Hı. Farklı tarzlar denedim. Yani böyle yapınca ne oluyor falan diye.
Şey mi abi, deli rolü falan yaptın mı?
Deli rolü değil de böyle farklı bir üslupla konuştum. Yani buna rağmen beni çağırdılar bir tanesine. Az kalsın gidiyordum yani.
Abi aslında belki şey olabilir, böyle beklentin olmadan gittiğin bir yere daha kendin olabiliyorsun ya. Belki de insanlar onu seviyorlar.
Yani bilmiyorum ki ama işte şey, benimki birazcık ben kendim değildim yani. Bayağı kötü
gerçekten
davrandım.
İzlemek isterdim ya.
Kötü konuştum yani. Bir de yani öyle bir acayipti ki firmanın işe alım süreci korkunçtu abi. Yani ben her seferinde aman dedim ya artık beni bir daha aramazlar herhalde falan dedim. Beni aradılar. Önce firmada şeyle görüştüm. Machine Learning direktörüyle görüştüm. Adam 300 kişinin başındaki adam yani. Ondan sonra şeyle görüştüm. Onu geçtim garip bir şekilde. Bir ayın başındaki adamla görüştüm. Onu da geçtim. Sonra Head of Engineering'de görüştüm. O da 120 kişinin başındaki adamdı yani.
Çok garipmiş.
Onu da geçtim. Biletimi aldılar. Az kalsın gidiyordum. uçağa biniyordum yani. Bu rezervasyon yaptılar yani. Falan. Tayland'da bir firmaydı.
Ha, yok. Bilmiyormuşum.
Yani az kalsın Tayland'a gidiyordum.
Olabilir abi, hayat neler getirecek neler götürecek belli olmaz.
Vallahi öyle. Bugün ne çalalım ya? Uğur söylesin bize. Uğur'un söylediği bir şarkıyı çalalım. Ama Uğur bir şey mi diyecek önce? Onu bir atlamayalım da.
Ben en son söylediğin şeyle ilgili bir şey soracaktım da. Böyle farklı şeyler denemek için gittiğimiz mülakatlarda diyelim ki çok olumlu gitti. En son nasıl şey yapacağız? Ben orada mesela zorlanıyorum yani. Neredeyse el sıkışmak üzeresin ama istemiyorsun.
Yani abi, ne zaman... ya zaten hiç istemediğin bir yerse o kadar da değil ya. Yani o kadar da olmaz.
Kazayla bir yere girilir mi abi? Yapma öyle şey.
Hayır, firmanın da zamanına yazık da yani.
Ama bir şekilde gitmiş ya, ama sen de götürmüşsün işte.
Hayır ama ben gerçekten gidebilirdim oraya. Ha, yanlışlıkla değil, o kadar istemiyordum değildi yani. Çok iyi bir firmaydı. Bir şeyleri de çok iyiydi. Benefitleri de çok iyiydi. Hani yanlışlıkla gitmiyordum.
Anladım. O zaman nerede kesmek lazım bunu? Hani ya, istemediğim bir firmayla görüşüyorsan. Ya
bence ilk teknik görüşmeden sonra öneride bulunman bence makul. Yani ben şey diyebilirsin yani, hani ben fikrimi değiştirdim deyip konuyu kapatabilirsin.
Anladım.
Eğer karar verdiysen abi, mümkünse yüz yüze görüşmeden önce aslında söylemek lazım. Zamanını alıyorsun çünkü karşı tarafında. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Ama hani diyelim gittin görüşmeye, Mert'in taktiğini uyguladın. Çok değişik bir insan gibi davrandın. Aldılar abi seni işe.
Kendini gösterdin.
Yapılacak en iyi şey, işe girdikten sonra. Sen de istedin yani, girdin. Zamanla böyle normal kişiliğine fade'in olarak geri dönmen yani. Her geçen gün daha normal kişiliğine.
Düşünsene karakterim bozuluyormuş.
Allah'ım. İşe gireceğim diye böyle kişiliğini kaybediyorsun hale bak.
Evet, değişik olur ya. Sen bir şey mi diyeceksin Deniz?
Yanlışlıkla bende kalmış olabilir ya. Bir şey demiyorum ama istiyorsanız diyeyim yani.
Hadi de ya. Hadi de kapanış konuşmasını yap. Bir de şarkı seçelim ya. Bugün ne çalalım?
Bugün ne çalalım biliyor musunuz? Hemen bugün ne çalacağımızı da söylüyorum. Bence bugün şey çalabiliriz ya. Böyle Eric Clapton'dan Cocaine çalabiliriz. Aklıma o geldi.
Soracağım da soramıyorum. Güzel bir sebebi var mı?
Yok abi ya. Bu birkaç gündür çok dinliyorum da böyle sakin sakin güzel araba kullanırken falan. Adam sevmiş yani. Sevgisini hissedebiliyorsun.
Sevmek abi gece gece sana dellenmeler geldi, anladım ben.
Böyle bugün arkadaşlar konuştuk şey işte, mülakatları konuştuk, freelance projeleri konuştuk. Neler yapmalıyız? Herkes kendi kendine söylediği güzel program olduğunu düşünüyorum. Yeah.